Ayrım 13, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 139. İkinci bölüm, 20:30-23 arası, ABD merkezi saatiyle. Birinci kısım, Joe Patroni yeniden arabasının sıcaklığına döndü ve havaalanını telefonla aradı. Yolun hep tıkalı olduğunu ama yakında geçip gitmeyi umduğunu belirterek çamura saplanan Boeing uçağı hakkında bilgi aldı. Karşısındaki Meksika Hava Yolları'na bağlı uçağın bir parmak kımıldamadığını, kendisinin de bu işten iyice bezmekte olduğunu söyledi. 5 dakikada bir kontrol kulesi ya da yönetmelik TWA şirketine telefon ediyor, Joe Patroni'nin nerede kaldığını, daha ne kadar sallanacağını soruyordu. Patroni küfretti, telefonu kapadı ve arabadan inip karlara dalıp çıkarak yolun tıkandığı yere doğru yürüdü. Şimdi görüntü bazı Hollywood rejisörlerinin hazırladığı gösterişli kazaları andırıyordu. Traktörle ardındaki dev araç yana yatmış, dört yolun girişini de tıkamaktaydı. Esaslı bir kar tabakasıyla kaplanan ve yere değmeyen tekerlekleriyle iki araçta ölüm korkusuyla donup kalmış bir dinozor gibi kaskatı bir bütün meydana getiriyorlardı. Işıldaklarla kırmızı fenerler görüntüyü gündüz gibi aydınlatmaktaydı. Işıldaklar iki onarım kamyonunun üzerindeydi. Kırmızı fenerlere gelince polisler tarafından her köşeye yerleştirilmişlerdi. Polislerin canı sıkıldığında bu fenerlerden birini kapıp akıllarına esen yere koyuyorlardı. Ulusal Kurtuluş Bayramı'nın yıl dönümünde sanabilirdi insan kendini. Televizyoncuların gelişi görüntüyü daha da dramatik bir havaya sokmuştu. Televizyon ekibine meydana getiren dört adamın, yaşlarının toplamı 100 yılı bulmayan 4 çocuk daha doğrusu, davranışı sırf keyifler olsun diye kaza yapıldığı izlenimini uyandırıyordu. Bir sürü polis onların dediklerine boyun eğip onarım kamyonlarını başka yerlere götürmekteydi. Oysa Joe Patroni telefon etmeye gitmeden bu kamyonları azami çekişi sağlayacak yerlere dikkatle yerleştirmişti. Şoförlerle yardımcılarını zincirleri takmaktayken bırakmıştı. Bu iş birkaç dakikadan fazla sürmezdi nasılsa. Hem polisler verdiği öğütlere çok sevinmiş, başlarındaki bodur teğmen kamyonlarda bulunan işçilere Patroni'nin emirlerine uygun davranmalarını söylemişti. Böylece Patroni de içi rahat arabasına dönmüştü. Geri geldiğinde irkilmekten kendini alamadı. Keyifli bir şoförün gerektiğinden büyük bir çabayla taşınabilir televizyon kamerası karşısında çektiği zincirin dışındakiler sökülmüştü. Joe Patroni 2 adımda teğmenin yanına vardı. Kim kamyonların yerini değiştirdi? Bulundukları yerden bir çöp tenekesini bile oynatmaları mümkün değil. Bütün yapabilecekleri birbirlerini sürüklemek olur. Polis şefi eni konu şaşırmış gibi, biliyorum bayım, daha gösterişli bir görüntü elde etmek için televizyoncular yaptı bu işi, özür dilerim. Kameracılardan biri kendisine işaret etmişti. Başını dikip omuzlarını gererek teğmen, görüntünün merkezini meydana getiren ve kameraların filmini çekmek üzere bulundu. Onarım kamyonuna doğru sert adımlarla yürüdü. İki polis memuru koşarak ardından geliyorlardı. Polis şefi televizyon kamerası karşısında bulunmaya dikkat ederek emir veren hareketlerle onarım kamyonlarındakilere ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Bu emirlerin hiçbir anlamı yoktu ama televizyon seyircilerini etkileyecekti. Patroni patlamamak için kendini güç tuttu. Bir an kameraların üstüne atılmak, yumruklarıyla camlarını kırmak geldi içinden. Şu 4 tane sümsük engel olamazdı nasılsa kendisine. Büyük bir çaba harcayarak sinirlerine hakim oldu. Öfkesi durulmamıştı ama teğmen kamera önünden çekilmek üzereyken kabaca yüklendi. ''Yolun yarım saat daha kapalı kalmasına sebep oldunuz. Onarım kamyonlarını yerleştirmem 15 dakika gerektirdi. Onları eski yerlerine getirmek yine bir 15 dakika gerektirecek.'' Polisin pembeleşen yüzü birden kıpkırmızı kesildi. Beni iyi dinleyin bayım. Önce burada her şeye benim komuta ettiğimi kafanıza koyun. Yardımlarınızdan ötürü size minnettarız ama karar vermek bana aittir.
Öyleyse verin kararınızı.
Neyi gerekli bulursam onu.
Hayır,
Siz beni dinleyin. Havaalanında çok tehlikeli bir durum var. Daha önce de size anlattım. Orada bana ihtiyaç duyduklarını söyledim. Bilmediğiniz şey arabamda bir telefon bulunduğudur. Patronuma haber verebilirim. O da sizin şefinizi arayabilir. Yerinizden kımıldayacak zamanı bulamadan üstleriniz arabanızdaki radyodan sizi bulur ve televizyonda kendi reklamınızı yapmak mı yoksa yolu açmak için mi maaş aldığınızı sorabilirler. Karar vermeye çok meraklı olduğunuza göre verin bakalım bu kararı. Telefon edeyim mi yoksa işe koyulayım mı? Polis pek de tatlı sayılmayacak bir bakışla patroniyi süzdü, sonra birden döndü televizyonculara. Pılını zıpırtınızı toplayın ve hemen boşaltın burasını diye haykırdı. Eğlenecek kadar zaman buldunuz nasılsa artık yeter. 5 dakika daha Teğmen dedi kameracılardan biri. Uzun sürmez. Teğmen 3 adımda delikanlının yanına var. Sağır mısınız? Hemen dedim. Genç adam ürküp geriledi. Peki şef peki. Aceleyle arkadaşlarına işaret etti. Taşınabilir kameranın ışığı söndü. Şimdi kamyonları önceki yerlerine getirelim. Teğmen bağırarak emirleri yağdırdı. Polis memurları da çabucak yerine getirdiler. Sonra dal kabukluğa varan bir kibarlıkla patroniye bilgi verdi. Öfkeli olduğu kadar işini de bilen bu adamın dostluğunu kazanmaya çalıştığı belliydi. Sizce şu dev araçların sürüklenmesi mi gerekiyor? Doğrultamaz mıyız? İşimiz yarın sabaha kadar uzar sonra. Önce arkadakini boşaltmak, ardından... Peki sözünü etmeyelim bir daha. Ne yapalım? Çekip sürükleyeceğiz. Zarara gelince sonra gereği düşünülür. Hareketsiz duran araba dizisini gösterdi. Yol açılır açılmaz hareket etmek istiyorsanız gidip arabanızı buraya kadar getirmeye bakın. Size refakat polisi de veririm. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. 10 dakika sonra son somun da sıkıştırılmıştı. Devrilen traktörün arkasındaki dev aracın dingillerine takılan bir sürü zincir, en baştaki onarım kamyonunun üstünde bulunan bocurgatın kalın kablosuna bağlanmıştı. Başka zincirler ikinci kamyonu traktöre bağlıyor, bunun ardındaki üçüncü kamyondan itmek için faydalanıyordu. Koca aracın sürücüsü hazırlıkları görünür bir kuşkuyla izlemekteydi. Patron bu işten memnun kalmayacak diye yakınıyordu. Yepyeni araçlar, mahvedeceksiniz, paramparça edeceksiniz. Ne olmuş yani diye omurdandı polis memurlarından biri. Sizin başlattığınız işi bitirmiş olacağız. Teğmen diz çöküp zincirlerin gerilimini inceleyen patroniye yaklaştı. Harekete geçebilir miyiz? Evet, önce hafif hafif traktörden başlayarak. İlk kamyon bocurgatı harekete geçirdi. Tekerlekler karda kaydığından şoför yavaş yavaş gaza basıyor, kablonun gerginliğini korumak istiyordu. Devrilen traktör kaymaya başladı. Ezilen madeni çıkardığı korkunç gürültüyle yarım metre kadar ağır ağır sürüklendi ve durdu. Patroni kollarını salladı. Devam edin ya, durmayın. Traktörün arkasındakini de oynatın aynı zamanda. Traktörün ardındaki platformun dingillerini ikinci kamyona bağlayan zincirler birden gerildi. Üçüncü onarım kamyonu da harekete geçti ve aracı tepesinden itmeye koyuldu. Bir saniye kadar tekerlekler boşta döndü, sonra yere oturdu. Yan yatan dev araç yengeç gibi sürünerek yolun genişliği boyunca yer değiştirmeye koyuldu. Gerideki televizyon kameraları ışıldakların göz kamaştırıcı ışığında görüntüyü çekiyorlardı. Kardaki geniş iz araçların devrildiği yeri gösteriyordu. Traktörün sürücü yeriyle arkadaki aracın kasası harcanan güce pek dayanamıyorlardı. Kasanın üstü şimdiden garip bir şekilde eğrilmişti. Onarım kamyonlarının motorları kükrüyor, her 20-30 santimetrede tekerlekleri yeniden kaymaya başlıyordu. Kara rağmen kauçuğun dumanı tütmeye koyulmuştu. 1 metre daha yol aldıktan sonra araç yan yattı ve yolun kıyısına kadar kaydı. Artık 4 yoldan birinin ağzını tıkıyordu. Birkaç dakika geçince 3 kamyon onu yolun iyice kıyısına itmiş olacaktı. Işıklı işaretleri sallayan polisler akıl almaz tıkanıklığı açmaya koyulmuşlardı bile. Tıkanıklık kilometrelerce uzadığından birkaç saat uğraşmaları gerekecekti. Joe Patroni sorunun bu yanıyla ilgilenmiyordu hiç. Başının üzerinden geçen uçak başka bir yerde beklendiğini ona hatırlattı. Teğmen kasketini çıkardı, üstündeki karları temizlemek için silkeledi. Patroni'ye gülümseyerek devriye arabalarından birini işaret etti. Herkesten önce yola çıkmak şerefi size ait bayım. Adamlarımın ardından ayrılmayın yeter, havaalanına kadar size yol açmak için emir aldılar. Patroni başını salladı ve Buick arabasına atladı. Yola çıkmak üzereyken Teğmen ardından seslendi. Az kaldı unutuyordum. Çok teşekkür ederiz bayım. İkinci kısım. Kaptan pilot Vernon Demarest dolaplardan birini açtı ve uzun bir ıslak koyverdi. Gwen Megan'in mutfağındaydı hala. Genç kadın henüz banyodan çıkmadığı için çayı hazırlama görevini üstüne almıştı. Fincanları ararken dolabın kapağını açmış, beklenmedik bir görüntüyle karşılaşmıştı. Dört raf içki şişeleriyle doluydu, hem de tıklım tıklım dolu. Daha doğrusu uçak şirketlerinin yolcularına yönetmelik gereği verebildikleri 40'ar santilitrelik küçük şişelerle. Tabii şişelerin tekine bile dokunulmamıştı. İlk bakışta sayılarının 300'e yakın olduğu görülüyordu. Başka hosteslerin evlerinde de aynı şişelerden gördüğü olmuştu ama bu kadarını değil. Güven'in keyifli sesi arkasından ''Yatak odamda da var bunlardan'' diyordu. ''Yakında vereceğimiz eğlenti için yedekledik, yeter değil mi?'' İçeri girdiğini duymamıştı, şaşkınlıkla geri döndü. Her buluşmasında olduğu gibi çok güzel buluyordu Gwen'i. Bir içim suydu genç kadın. Uzun süreden beri güzel kızlarla dolaşmasına rağmen bunca çekiciliğe gerçekten bir türlü alışamıyor, ara sıra onu nasıl elde edebildiğini düşünüyordu. Üniformasının eteği ve açık renk bluzuyla yaşından çok daha genç görünüyordu Gwen. Elmacık kemikleri çıkık, pürüzsüz yüzünü Demarest'e doğru kaldırmış gülümsüyordu. İri gözleri ışığı, nefis bir parlaklık sağladı, gür saçları kadar siyahtı. ''Beni öpebilirsin'' diye mırıldandı. ''Daha yüzümü boyamadım.'' Demarest fazla nazlanmadı. Sıkı sıkı birbirlerine sarılmış, solukları kesilene dek dudak dudağa kaldılar. Bir dakika sonra Gwen sevgilisinin kollarından sıyrıldı. ''Hayır Vernon, şimdi olmaz.'' ''Neden?'' diye diretti Demarest boğuk bir sesle. ''Vaktimiz bol.'' ''Çünkü seninle konuşacaklarım var. Konuştuktan sonra bu işi yapamayız. Zamanımız kalmayacak.'' ''Hiç de iyi değilsin.'' diye söylendi Demarest. Hem kışkırtıyor sonra da. ''Neyse, gerekirse Napoli'ye varmamızı beklerim.'' ''Seni yine kışkırtırım, söz veriyorum. Ama şimdi değil. Hayır Vernon, ne olursun.'' Beline dolan elleri itip döndü, kapağını kapamak üzere dolaba yöneldi. ''Hey, o kadar acele etme.'' dedi Demarest. ''Nedir bütün bu şişeler?'' ''Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Sadece yolcuların almak istemediği birkaç şişe. Sanırım bu kalıntıları kendime sakladığım için beni şikayet etmezsiniz komutanım.''
''Kalıntı mı?'' dedin. ''Bu kadar kalıntı ha?''
''Tabii, gördüğün gibi hepsinden var. Cin, Kanada viskisi, skoç filan. Uçak şirketlerinin özelliği her zaman en iyi marka içkilerden satın almaları. Şimdi bir kadeh içmek ister misin?'' Demarest başını salladı. ''Görevli bulunduğum sıralar, hatta göreve çıkmadan hemen önce içmediğimi bilmen gerekir. Sen de benimle böyle yaptığımı beğenmez bir tavırla konuşmamalısın.
Günün birinde yakalanmaktan korkuyorum da ondan.
Yok canım, aşağı yukarı herkes benim yaptığımı yapıyor. Bugüne kadar kimsenin yakalandığı görülmedi, çok da olağan bir şey. Birinci mevkide yolculuk edenler bu şişelerden iki tanesini hak kazanırlar. Bazılarının bir şişe aldığı, bazılarının ise hiç istemediği oluyor.
Yönetmeliğe uyarak kalanları geri vermen gerekir.
Rica ederim dedi Gwen sinirli sinirli. Zevairi kurtarmak için her zaman birkaçını veriyoruz. 3-4 tane işte. Fazlasını da hostesler aralarında paylaşıyorlar. Ayrıca gördüğün stokun bütünü bana ait değil. Benimle daireyi paylaşan kız ve aynı katta oturan komşulardan biri dolaptakilere büyük ölçüde katkıda bulundular. Yakında verilecek eğlentiyi düşünerek, umarım sen de gelirsin bu eğlentiye.
Bilmem, çağırırsan.
Mutfaktaki masanın başına oturdular, Gwen doldurdu. Keyiflenen Demarest tabak dolabında Trans Amerika simgesi taşıyan iki dizi fincan gördü. İçki şişeleri konusunda numaradan sert davranmakla haksızlık etmişti. Her şey bir yana hosteslerin ufak tefek hırsızlıkları bir yenilik sayılmıyordu doğrusu. Onu asıl şaşırtan hırsızlığın kendisi değil yürütülen malın bolluğuydu. Meslek hayatlarının başlangıcındayken hostesler fırsat buldukça bir şey yürüterek masraflarını geniş ölçüde kısabileceklerini görüyorlardı. Kısa sürede yarısı boş bavullarla uçağa binmeyi, boş kalan yeri artan içki ve yiyeceklerle doldurmayı öğreniyorlardı.
Uçaklarda verilen her şey de birinci sınıftı üstelik. Uçak şirketleri bu konuda masrafa aldırmıyorlardı. Gerçekten becerikli bir kız bakkala bıraktığı paranın yarısını bu yoldan kolaylıkla kendine ayırabilirdi. Yasalar gereğince kalan yiyeceklerin uçak alana iner inmez yakılmasını zorunlu tutan uluslararası uçuşlarda hostesler daha dikkatli davranmak zorundaydılar. Hostesler battaniye, yastık, havlu, örtü, bardak, fincan gibi eşyanın yolculuk sona erdiğinde sayımının yapılmadığını da görüyorlardı. Bir kere uçak şirketlerinde çalışan memurların bu işi yapacak zamanları yoktu. Sonra sayım yapmak yerine birkaç parça eşyanın kaybına göz yummakla daha fazla masraf etmekten kurtuluyorlardı. Bu sayede birçok hostes yavaş yavaş çamaşır ve tabak dolaplarını doldurabilmişlerdi. Demarest yine aynı mahallede bulunan bir takım daireler biliyordu ki buralarda kullanılan günlük eşyanın hemen hemen tamamı uçak şirketlerinin yedeklerinden gelmekteydi. Gwen'in sesi onu düşüncelerinden ayırdı. "Nerede sana söyleyeceğim iki sözcükle özetlenebilir, ben hamileyim." Öylesine kayıtsız bir sesle söylemişti ki bunu Demarest önce kulaklarına pek inanamadı. "Aptal aptal, nesin, nesin?" diye sordu. "Hamileyim." "Ha-mi-le." Demarest öfkeyle "biliyorum nasıl yazıldığını" diyerek genç kadının sözünü kesti. "Ama iyice emin misin?" Gwen çok sevdiği hafif kahkahasıyla gülmeye koyuldu. Kendisiyle alay ettiğini, dolayısıyla da onu her zamankinden tatlı bulduğunu anlıyordu Verdon. "Alışılmış cevabı vermekten sen de kendini alamadın sevgilim," diye takıldı Gwen. "Bütün aşk romanlarında bir an gelir erkek emin misin diye sorar." "Hay Allah, açıkça cevap versen." "Tabii eminim hamile olduğumdan. Bu işi nasıl becerdiğimizi de biliyorum. San Francisco'da kendimize verdiğimiz tatil sırasında Körfez'e hakim tepedeki o nefis otelde kalmıştık." "Fairmont Oteli, hatırlıyorum. Sonra?" "Herhalde bir takım şeyleri ihmal etmiş olmalıyım. Şişmanlattığı için hap almayı bırakmıştım. Üstelik o gün rahatça hareket edebileceğimizi sanıyordum. Oysa yanılmışım. Bu yüzden karnımda gitgide büyüyecek bir küçük Vernon Demarest var şimdi."
"Belki bu soruyu sormamam gerekir," diye mırıldandı Demarest utuna sıkıla. "Ama..."
"Sorabilirsin," diyen Gwen sözünü kesti. "Yerden göğe kadar hakkım var. Senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Başka biriyle yatıp yatmadığımı, çocuğun kesinlikle senden olup olmadığını öğrenmek istiyorsun değil mi?"
"Özür dilerim, inan bana, sormamalı..."
"Özür dilemekle hata ediyorsun. Tam tersine sana içtenlikle cevap verebildiğim için mutluyum. Başka kimseyle yatmadım. Tek nedeni de böyle bir şeyin imkansız oluşu. Çünkü seni seviyorum Vernon."
Utangaçlık sırası Gwen'e gelmişti. Kızararak bakışlarını önüne eğdi.
"San Francisco'da geçirdiğimiz o birkaç günden önce de seni seviyordum. Şimdi mutluluğum iki kat arttı. Bir kadın çocuk doğuracaksa bu çocuğun sevdiği adamdan olması daha iyi. Sence de öyle değil mi?"
Duygulanan Demarest öne eğildi. Gwen'in ellerini avuçlarına aldı. Erkeklere karşı gösterdiği kabalığın tersine bazı kadınların içinde uyandırdığı sevgi ve tatlılıkla dolu bir hareketti bu. "Gwen, her şeyden önce aklımız başımızdan gitmemeli. Ciddi ve mantıklı olarak tartışacak, bir plan yapacak, nasıl davranmak gerektiğine karar vereceğiz." Kendini toplamıştı bile, kafasında yapacakları plan çizilmişti bile. Gwen meydan okurcasına kaldırdı başını.
"Senden bir şey istediğim yok Vernoncuğum, merak etme. Ağlayıp zırlamaya, sana güçlük çıkarmaya niyetli değilim. Gerçekten bunu beklemediğim halde başıma neyin gelebileceğini biliyordum. Sadece seni uyarmayı düşündüm. Her şey bir yana, senin çocuğun bu, öğrenmeye hakkın var. Ama kafanı da fazla yorma. Bu işi tek başıma halletmeye karar verdim."
"Gülünç olma," dedi Demarest. "Seni yüzüstü bırakacağımı, ellerimi yıkayıp bu işin içinden çıkacağımı sanmıyorsun herhalde."
Önemli olan diye düşünüyordu. Acele etmek pek istenmeyen bir ceninle vakit kaybetmeye gelmezdi. Belki Gwen çocuğu aldırmayı reddedecekti. Bildiği kadarıyla genç kadının hiçbir dinle ilgisi yoktu. Ama sofu sayılmayacak kişiler bile birden bu tür kuşkularının bulunduğunu keşfedebilirlerdi.
"Katolik misin?" diye sordu.
"Hayır."
Önemli bir nokta daha çözümlenmişti. Bu durumda başvurulacak en iyi yol hiç kuşkusuz kısa bir İsveç yolculuğuydu.
Gwen 8 gün sonra geri dönebilirdi. Trans Amerika'da anlayış gösterecekti. Uçak şirketleri işin içine sokulmamak şartıyla hep anlayışlı davranırlardı böyle durumlarda. Çocuk aldırma sözünü söylemeden hissettirmek yeterliydi. Gwen Trans Amerika'nın Paris'e giden uçaklarından birine biner, oradan uçak şirketlerinde çalışanların karşılıklı anlaşma gereği edinebildikleri biletlerden biriyle Air France uçağına atlayıp Stockholm'e giderdi. Tabii yolculuğun parasız oluşuna karşılık hastane masrafları gözleri yuvalardan uğratacak kadar büyüktü. Uçak şirketlerinde çalışanlar arasında yaygın bir fıkraya bakılırsa, İsveçliler çocuk alma konusunda uzmanlaşmış kimliklerine yatan yabancı kadınların karnını boşaltmakla kalmıyor, ceplerini de boşaltıyorlardı. Tabii aynı iş Japonya'da çok daha ucuza gelebilirdi. Pek çok hostes $50 çocuk aldırmak için Japonya'ya uzanıyorlardı. Tıbbi bakımdan her yönüyle güvenilir diyordu bazıları. Ama Demarest şüpheliydi bundan. İsveçli cerrahlar ya da İsviçreli meslektaşları ona çok daha güvenilir geliyordu. Günün birinde hamile bırakacağım hostes birinci sınıf bakıma hak kazanacaktır sözünü söylediğini unutmuyordu. Yine de benimle geleceksin değil mi diye sordu. Napoli'ye demek istiyorum.
Gelmez olur muyum? Şimdiden orada olmayı istiyorum. Üstelik kendime baş döndürücü bir gecelik bile aldım. Yarın akşam görürsün.
Demarest gülümseyerek yerinden kalktı gerindi. Gerçekten utanmaz bir kızsın.
Utanmaz ve hamile. Seni utanmadan seven bir kız.
Gwen de yerinden kalkıp Demarest'in kollarına atıldı.
Vernon, az önce gerçekten içtenlikle konuşuyordum. Senden bana yardım etmeni istemiyorum ama diretirsen yardımını geri çevirecek değilim.
Diretiyorum gerçekten.
13. ayrımın sonu. Sayfa 153.